Ayrım 11.
Sayfa 109. Ha, bu Kolpakov adındaki biriyle ilgili bir davaydı. Prensin temize çıkacağına hiç kuşku yoktu. Prens meraklanarak, "Öyle mi, iyi biliyor musunuz?" diye sordu. "Elbette," diye bağırdı general. Mahkeme bir karara varmadan sona erdi. Anlaşılmaz, giz dolu bir olaydı bu. Bütün iş bölük komutanı, yüzbaşı vekili Laryanov'un ölümüyle başlıyor. Yerine geçici bir zaman için prensi veriyorlar. Buraya kadar güzel. O sırada Er Kolpakov hırsızlık ediyor, arkadaşından kundura malzemesi çalıyor, satıp paralarını yiyor. Bu da güzel. Prens Kolpakov'u haşlıyor, sopayla korkutuyor. Hem de bunları başçavuşla onbaşının yanında yapıyor. Güzel, değil mi? Kolpakov kışlaya gidiyor, yatağına giriyor, bir çeyrek saat sonra da ruhunu teslim ediyor. Beklenilmeyen, inanılması güç bir olay. Neyse. Kolpakov'u gömüyorlar. Prens raporunu veriyor. Adamı da mevcut listesinden düşüyorlar. Buna da bir diyecek yok. Ama tam 6 ay sonra Tugay'ın denetiminde Er Kolpakov bir şey olmamış gibi aynı Tugay'ın aynı birliğinde Novozemlyanski piyade alayının 2. taburunun 3. bölüğünde ortaya çıkıvermez mi? Prens şaşkınlıkla "Yok canım daha neler?" diye bağırdı. Nina Aleksandrovna ona dönerek canı sıkkın bir halde "Böyle değildi, yanlışı var. Montmorency trompe," dedi. Dipnot, kocam yanılıyor. Ama canım, c'est trompez demesi kolay. Sen ol da çık bakalım işin içinden. Herkes şaştı. Herkesten önce benim on c'est trompe demem gerekirdi. Dipnot, yanılıyorlar. Ama yazık ki olayın içindeydim, komisyondaydım. Bütün yüzleştirmeler bu erin 6 ay önce her zamanki törenle trompet vuruşları arasında toprağa verilen Kolpakov'dan başkası olmadığını gösteriyordu. Olay gerçekten işine güç rastlanır, hatta hemen hemen olamayacak türden. Bunu ben de kabul ediyorum. Yalnız Varvara Ardalyonovna odaya girerek "Yemeniz hazır baba," diye haber verdi. Bu haber güzel doğrusu, iyice acıkmışım. Yine de bu olaya psikolojik bir yönden bakılabilir. Çorbanız soğuyacak diye sabırsızlandı var ya. General, peki peki diye mırıldanarak odadan çıktı. Koridordan hala yapılan bütün soruşturmalara karşın diye söylendiği duyuluyordu. Nina Aleksandrovna prense, bizde kalacak olursanız Ardalyon Aleksandrovic'i birçok bakımdan hoş görmek zorunda kalacaksınız dedi. Gene de sizi öyle fazlaca rahatsız etmez. Yemeğini bile kendi başına yer. Her insanın kendine göre bir kusuru, bir özelliği oluyor. Bazılarında bu kusur ve özellikler parmakla gösterilenlerden daha da aşırı olabilir. Yalnız sizden kocam kira parası için başvuracak olursa, parayı bana verdiğinizi söylemenizi rica edecektim. Ardalyon Aleksandrovic'e verdiğiniz para da hesabınıza geçer. Ama ben bunu herhangi bir karışıklığa yol açmaması için söylüyorum. Ne var Varya? Varya yeniden odaya girerek annesine sessizce Nastasya Filipovna'nın resmini uzatmıştı. Nina Aleksandrovna ürperdi. Önce korkuya benzer bir duygu, sonra bunu da bastıran bir acıyla portreyi bir süre seyretti. Ardından soran bakışlarını Varya'ya çevirdi. Bugün hediye etmiş, dedi Varya. Karar da bu akşammış. Nina Aleksandrovna hüzünlü, belli belirsiz bir sesle, bu akşam ha, diye tekrarladı. Ne gelir elden. Artık ne bir kuşku kaldı ne de umut. Resim göndermesi her şeyi açıklıyor. Sonra şaşkınlıkla Ganya kendisi mi gösterdi bunu sana? Diye ekledi. Bir aydır konuşmuyoruz biliyorsunuz. Bunları bana Bitistin anlattı. Portreyi de orada masanın altında yerde buldum. Nina Aleksandrovna prense dönerek size bir şey soracaktım prens dedi. Zaten sizi bu yüzden çağırdım buraya. Oğlumu tanıyalı çok mu oldu? Yanılıyorsam o sizin daha bugün bir yerlerden geldiğinizi söylüyordu. Prens yarıdan çoğunu atlayarak kendisi hakkında bilgi verdi. Nina Aleksandrovna ile Varya dinledikten sonra Gavrila Ardalyonich konusunda ağzınızı aramıyordum dedi Nina Aleksandrovna. Sakın yanlış anlamayın. Bana kendisinin söyleyemediği bir şeyi başkalarından duymayı hiç istemem. Zaten az önce siz odadan çıkınca Ganya sizin için her şeyi biliyor, çekinmeyin ondan demişti. Bunu da anlayamadım. Yani öğrenmek istediğim şey ne derece... Tam o sırada Ganya ile Bitsin girdiler. Nina Aleksandrovna hemen sustu. Prens sandalyesinde kaldı, Varya bir kenara çekildi. Nastasya Filipovna'nın portresi Nina Aleksandrovna'nın önünde, el işi masasının üstünde tam orta yerde duruyordu. Ganya bunu görünce kaşlarını çattı. Resmi öfkeyle masadan alarak odanın öbür ucundaki çalışma masasına fırlattı. Nina Aleksandrovna birden, "Bugün mü Ganya?" diye sordu. "Ne bugünü?" diye irkildi Ganya ve birden prense saldırdı. "Ha, anladım. Buraya da yetiştiniz. Bu sizde bir hastalık olmalı. Kendinizi tutamıyor musunuz? Yaptığınızın farkında değil misiniz prens hazretleri?" "Suç bende Ganya," diye kesti Pitsin. "Başka kimse de değil." Ganya şaşırarak ona baktı. "Hem böylesi daha iyi," dedi Pitsin. "İş kendiliğinden çözülmüş oluyor." Masanın yanından geçerek cebinden kurşun kalemle yazılmış bir kağıt çıkardı, okumaya başladı. Ganya bir kavga kuşkusu içinde somurtarak oturuyordu. Prensten özür dilemek aklından bile geçmiyordu. Nina Aleksandrovna, "Her şey çözümlendiğine göre Ivan Petrovich haklı," dedi. "Boşuna surat asıp öfkelenme Ganya. Sana söylemeyi istemediğim şeyleri soracak değilim. Hem inan bana, artık her şeye razı oldum. Boşuna meraklanma, rica ederim." Bunları elindeki işi bırakmadan görünüşte sakin bir tavırla söyledi. Ganya şaşkınlık içindeydi ama sakınımlı davranarak susuyor, annesinin daha açık konuşmasını bekliyordu. Bu aile sahneleri bazen ona pek pahalıya mal olurdu. Nina Aleksandrovna Ganya'nın çekimsel davrandığını fark etti. Acı acı gülümseyerek, "Hala kuşkulusun, inanmıyorsun bana," dedi. "Ama içini serin tut. Artık ne eskisi gibi gözyaşı dökeceğim ne de yalvaracağım. Yok artık bunlar. Senin mutluluğundan başka hiçbir şey düşünmüyorum. Ama bunu sen de biliyorsun. Kadere boyun eğdim. Birlikte olsak da, ayrılsak da kalbim hep seninle. Elbette ben yalnız kendim için konuşuyorum. Kardeşinden aynı şeyi isteyemezsin." Ganya alaycı, nefret dolu bir bakışla kız kardeşine dönerek, "Yine mi o?" dedi. "Size söz vermiştim anneciğim. Yine de yemin ederim ben sağ kaldıkça kimse size saygıda kusur etmeyecektir. Evimize giren kim olursa olsun bunu ondan isteyeceğim." Ganya sevince kapılmıştı. Uysal, sevecen denecek bir bakışla annesine bakıyordu. "Zaten kendim için korktuğum yok Ganya. Bunu sen de biliyorsun. Kendim için üzüldüğümü, meraklandığımı sanma. Bugün her şey kararlaştırılıyormuş." "Nasıl? Her şey belli olacak mı?" "Evet, kesin kararını bu akşam kendi evinde bildirmeye söz verdi." "3 haftadır bu konuyu açmaya çekiniyordum. Böylesi daha iyiydi. Şimdi artık bir sonuca varıldığına göre şunu sormak isterim. Kendisini sevmediğini bildiği halde nasıl oluyor da sana söz veriyor, hatta resmini bile armağan ediyor? Yoksa onun gibi, feleğin çemberinden geçmiş bir kadın demek istiyorsunuz?" "Onu demek istemedim. Yoksa sen bu kadının gözlerini mi bağladın?" Bu soruda garip bir sinirlilik seziliyordu. Ganya biraz durdu, düşünür gibi oldu. Gizleyemediği bir alaycılıkla, "Yine duygularınıza kapıldınız anneciğim," dedi. "Zaten bizde her zaman böyle başlar. Yavaş yavaş kızışırız. Ne bir sorun var ne sitem edeceğim," demiştiniz. "Oysa başladınız bile. En iyisi hiç açmayalım bunları. Neyse. Siz hiç olmazsa iyi niyetle davranıyorsunuz. Sizi bırakıp gitmeyi aklımdan bile geçirmem. Ama böyle bir kız kardeşten kim olsa yaka silkerdi. Şu bakışı bile yeter. Neyse, yeter artık. Ben de sevinmiştim kendi kendime. Hem benim Nastasya Filipovna'yı aldattığımı nereden çıkarıyorsunuz? Varya'ya gelince ne isterse yapsın, keyfi bilir. Canıma tak dedi artık." Ganya konuştukça coşuyor, farkına varmadan odanın içinde aşağı yukarı gidip geliyordu. Bu konuşmalar bütün aile için kapanmamış bir yaranın kurcalanması gibi oluyordu. "Bu kadın buraya adım atar atmaz ben başımı alıp giderim," dedi Varya. "Sözümü tuttuğumu da göreceksiniz." "İnadından," diye bağırdı Ganya. "Kocaya da inadından varmıyorsun. Tepinip durma, vız gelir bana. Canın isterse çık git. Bıktım sizden artık." Prensin yerinden kalktığını görünce, "Ne o?" diye seslendi. "Sonunda bizi baş başa bırakmaya karar verdiniz mi? Hele şükür." Ganya'nın sesi öfkeyle titriyordu. İnsan kendini böyle bir öfkeye yavaş yavaş artan bir zevkle ve gitgide soğukkanlılığını kaybederek teslim eder, sonra da büsbütün çığırından çıkar. Prens yanıt vermek için kapıdan döndü ama saldıranın yüzündeki acıyı görünce sözlerinin bardağı taşıracak son damla olacağını anladı, dönüp çıktı. Az sonra salondan gelen seslerden onun çıkmasıyla konuşmanın daha gürültülü, daha açık bir hal aldığını fark etti. Prens koridora, oradan da odasına geçebilmek için konuk salonundan hole yürüdü. Sokak kapısının yanından geçerken dışarıdan birisinin zili çalmaya uğraştığını duydu. Zil bozulmuş olmalıydı. Sesi titrek, pek hafif çıkıyordu. Prens kapıyı açtı, şaşkınlıkla olduğu yerde kala kaldı. Karşısında Nastasya Filipovna duruyordu. Prens onu resminden tanımıştı. Nastasya Filipovna karşısında onu görünce gözleri öfkeyle parladı. Prensi omzuyla iterek çabucak hole girdi. Kürkünü üstünden atarken öfkeyle, "Zili değiştirmeye üşeniyorsan hiç olmazsa holde otur da kapıyı zamanında aç," dedi. "Bak şimdi de kürkümü düşürdün, ahmak." Kürk gerçekten yerdeydi. Nastasya Filipovna prensin kürkü almasını beklemeden ona doğru atıvermişti. Prens kürkü yakalamayı beceremedi. "Kovmalı seni. Hadi git, haber ver." Prens karşılık vermek istedi ama şaşkınlıktan sesi çıkmadı. Kürkü yerden kaldırarak salona yürüdü. "Aa, şimdi de kürkle gidiyor. Kürkü nereye götürüyorsun be adam? Kah kah kah. Deli misin nesin sen?" Prens geri döndü. Kadının karşısında dikildi kaldı. Nastasya Filipovna gülünce o da gülümsedi. Ama hala sesi çıkmamıştı. Kapıyı açtığı zaman birden bembeyaz kesilmişti. Şimdi yüzüne bir kırmızılık yayılıyordu. Nastasya Filipovna öfkeyle ayağını yere vurarak, "Hay Allah'ın aptalı!" diye bağırdı. "Nereye gidiyorsun? Kime haber vereceksin?" Nastasya Filipovna'yı. Kadın hemen, "Nereden tanıyorsun beni?" diye sordu. "Seni şimdiye kadar hiç görmemiştim. Hadi git haber ver. Kim bağırışıyor orada?" "Prens, kavga ediyorlar," dedi. Salona yürüdü. Salona oldukça önemli bir anda girdi. Nina Aleksandrovna her şeye boyun eğmek kararını unutmuşa benziyordu. O sırada Varya'yı savunuyordu. Kurşun kalemle yazılı kağıdı bir yana bırakan pistinde Varya'dan yanaydı. Pek alttan alıcı yaratılışta olmayan Varya da gürültüye pabuç bırakacağı benzemiyordu. Ancak ağabeye gittikçe kabalaşıyor, hareketleri dayanılmaz bir hal alıyordu. Varya bu durumlarda susar, gözlerini ağabeyine dikerek sessizce ve alaycı bakışlarla onu süzerdi. Bu hareketinin Ganya'yı çileden çıkaracağını biliyordu. Tam böyle bir anda prens odaya girerek, "Nastasya Filipovna," diye haber verdi. 9. Oda birden sessizleşti. Herkes bir şey anlamıyor ya da anlamak istemiyormuş gibi prense şaşkın şaşkın bakıyordu. Ganya korkudan dona kalmıştı. Nastasya Filipovna'nın hem de tam o anda çıka gelmesi garip, üzücü bir sürpriz olmuştu. Evlerine ilk olarak gelişi bile şaşırmalarına yetmişti. Gerçekten o zamana kadar Ganya'ya öyle kibirli davranmıştı ki ailesiyle tanışmak bile istememişti. Üstelik son zamanlarda sanki onların varlığından haberi yokmuş gibi sözlerini bile etmiyordu. Ganya onun kendisi için üzücü olan bu konuyu açmamasına memnun olduğu halde yine de içten içe buruluyordu. Ganya, Nastasya Filipovna'dan evini ziyaret yerine ailesi hakkında alaylar, aşağılayıcı sözler bekliyordu. Onun bu evlenme işinin evde nasıl karşılandığından, Ganya'nın ailesi hakkında neler düşündüğünden haberi olduğuna emindi. Şimdi resmini armağan ettikten sonra tam da yaş gününde, ayrıca gelecek hakkında karar verilecek bir günde bu ziyaret söz konusu kararın ne yolda olacağını gösteriyordu. Odadakilerin prensi şaşkınlıkla seyretmeleri uzun sürmedi. Nastasya Filipovna salonun kapısında göründü. Odaya prensi yine hafifçe iteleyerek girdi. Onu karşılamaya koşan Ganya'ya elini uzatırken neşeyle, "Sonunda gelebildim," dedi. "Çıngırağı ne diye bağlıyorsunuz? Yüzünüz de pek asık. Hadi bizi tanıştırsanıza." İyice şaşkınlaşan Ganya onu önce Varya'ya tanıttı. İki kadın ellerini uzatmadan önce birbirlerini garip bakışlarla süzdüler. Nastasya Filipovna bir yandan da gülümsüyor, neşeli görünmeye çalışıyordu. Varya ise maskeye gerek duymuyor, ona dik dik asık suratla bakıyordu. Yüzünde incelikli davranmak adına olsun en ufak bir gülümseme yoktu. Ganya bayılacaktı neredeyse. Kardeşine ne yalvarabilir ne de buna vakit bulabilirdi. Birdenbire Varya'ya öyle tehdit dolu bir bakışla baktı ki genç kız ürktü. Ağabeyi için bu anın ne kadar önemli olduğunu anladı. Daha çok direnmemeye karar vermiş olmalıydı ki Nastasya Filipovna'ya hafiften gülümsedi. Aile içinde henüz birbirlerinden büsbütün kopmuş değillerdi. Şaşkınlığından ne yaptığını bilmeyen Ganya, annesini kız kardeşinden sonra tanıştırdığı halde oğlunun Nastasya Filipovna'nın yanına götürdüğü Nina Aleksandrovna durumu biraz olsun kurtardı. Tanışmaktan duyduğu şerefle söze başlayan Nina Aleksandrovna konuşmasını bitiremedi. Nastasya Filipovna pek dinlemeden köşede pencere yanındaki küçük kanepeye kendiliğinden gidip oturdu ve Ganya'ya dönerek ''Çalışma odanız nerede?'' diye sordu. ''Kiracılarınız da görünmüyor. Sizin kiracılarınız varmış.'' Ganya kıpkırmızı kesildi. Bir şeyler söyleyecek oldu ama Nastasya Filipovna ''Burada kiralanacak yer var mı ki?'' dedi. ''Bir çalışma odanız bile yok.'' Sonra Nina Aleksandrovna'ya dönerek sordu. ''Kârlı bir iş mi bari?'' ''Üzücü biraz, kârı da var tabii. Yine de biz ancak...'' Ama Nastasya Filipovna artık dinlemiyordu. Ganya'ya dönmüş. ''Bu ne surat böyle?'' diye bağırıyordu. ''Aman tanrım, yüzünüzü bir görseniz...'' Nastasya Filipovna'nın gülmesi bir süre devam edince Ganya'nın yüzü gerçekten değişti. Donukluğu, gülünç ve korkakça şaşkınlığı ansızın kayboluverdi. Rengi soldu, dudakları titreyerek çarpıldı. Ses çıkarmadan gülmeye devam eden konuğuna kötü kötü bakıyordu. Nastasya Filipovna ile karşılaşmanın verdiği şaşkınlıktan iyice sıyrılamayan prens de eski yerinde salonun kapısında kazık gibi dikeliyordu. Ganya'nın sarardığını ve yüzündeki değişmeyi fark ederek korku içinde elinde olmadan ona doğru birkaç adım attı. ''Biraz su için'' diye fısıldadı. ''Hem de böyle bakmayın.'' Bunları herhangi bir kastı ya da art niyeti olmadan söylediği belliydi. Ama bu sözler Ganya için bardağı taşıran damla oldu. Prensi omzundan yakaladı, konuşma yeteneğini kaybetmiş gibi olanca kin ve nefretiyle ona bakmaya başladı. Salon birden karıştı. Nina Aleksandrovna çığlığını tutamadı. Ptitsin telaş içinde ileri atıldı. Kapıda görünen Kolya ile Ferdişçenko oldukları yerde kala kaldılar. Yalnız Varya eskisi gibi çevresini süzmeye devam ediyordu. Gözünden hiçbir şey kaçırmadığı belliydi. Kollarını göğsünde çaprazlamış, annesinin yanında duruyordu. Ama Ganya daha ilk hareketi yapar yapmaz kendini toparladı. Sinirli bir kahkaha attı. Kendine gelmişti. Becerebildiği kadar bir saflık ve neşeyle, ''Aman prens, doktor musunuz yoksa siz?'' dedi. ''Ödümü patlattınız. Nastasya Filipovna, tanıştırayım sizi. Son derece değerli birisi. Gerçi ben de daha bu sabah tanıştım ama...'' Nastasya Filipovna şaşkın şaşkın prense bakıyordu. Prens mi? Prens miydi o? Ben de onu dışarıda görünce uşak sandım da haber versin diye buraya yolladım. Kah kah kah. Herkesin gülmeye başladığını gören Ferdişçenko sevinç içinde. Ziyanı yok, ziyanı yok. Sinona vero diye imdada yetişti. Dipnot, doğru değilse de. Az kalsın sizi iyice haşlayacaktım prens, özür dilerim. Sizin bu saatte ne işiniz var burada Ferdişçenko? Sizi hiç olmazsa burada göremem sanmıştım. Sonra prensi hala omzundan tutan ve ancak tanıştıran Ganya'ya dönerek, ''Hangi prens bu? Mışkin mi?'' diye sordu. ''Kiracımız.'' Ortadaki garip durumun kurtarılması için prensin Nastasya Filipovna'ya tanıtılması işine hepsinin dört elle sarıldığı belliydi. Prens Nastasya Filipovna'ya kendisi hakkında bilgi verilirken budala sözünün geçtiğini de iyice duymuştu. Bunu gerideki birisi, galiba Ferdişçenko söylemişti. Nastasya Filipovna prensi pek senli benli bir biçimde tepeden tırnağa süzdü. ''Bana bakın'' dedi. ''Az önce yaptığım yanlışlık için neden uyarmadınız beni?'' Alacağı yanıtın %100 anlamsız, herkesin güleceği bir şey olacağını düşünerek sabırsızlıkla bekliyordu. ''Sizi birden karşımda görünce şaşırıverdim. Benim Nastasya Filipovna olduğumu nereden anladınız? Beni önceden görmüşlüğünüz var mı? Aa doğru, sanki ben de onu bir yerde görmüş gibiyim. Peki ama beni görmek sizi neden bu kadar şaşırttı? Bende şaşılacak bir şey mi var?'' Ferdişçenko yüzünü gözünü oynatarak, ''Hadi canım, hadi yahu!'' dedi. ''Ah bunu bana sorsalar neler söylemezdim. Hadi be prens, bu kadar da sümsüklük olur mu?'' Prens gülerek Ferdişçenko'ya, ''Sizin yerinizde olsam benim de söyleyeceğim çok şey olurdu.'' dedi Nastasya Filipovna'ya dönerek devam etti. ''Az önce portrenizi gördüm. Üzerimde büyük etki uyandırdı. Yapan çimlerde sizin sözünüz edildi. Sabah Petersburg'a yaklaşırken trende Parfen Rogojin'le uzun uzun sizi konuştuk. Kapıyı açarken zaten aklımda siz vardınız. Birdenbire karşıma çıkıverdiniz. Ben olduğumu nereden anladınız?'' ''Resminizden ve...'' ''Evet.'' Ben de sizi böyle düşünüyordum. Sizi sanki önceden görmüş gibiydim. Nerede? Nerede? Gözlerinizi görmüş gibiydim. Ama hayır, olamaz bu. Bana öyle gelmiş olmalı. Ben buraya önceden gelmedim ki. Belki de düşümde. Yaman prensmiş bu, diye haykırdı Fertişçanko. Yo, ben bu Sinone Vero'yu geri alıyorum. Hoş, o bunları saflığından söylüyor, diye üzülerek ekledi. Prens bu birkaç cümleyi heyecanlı bir sesle, kesik kesik, sık sık soluyarak söylemişti. Her davranışından aşırı bir heyecan taşıyordu. Nastasya Filipovna onu merakla süzüyor, artık gülmüyordu. O anda prens de Nastasya Filipovna'yı çevreleyen kalabalığın içinden yeni, gür bir ses yükseldi ve bu ses kalabalığı yararak sanki ikiye böldü. Aile reisi General Ivolgin, Nastasya Filipovna'nın karşısındaydı. Frak ve beyaz gömlek giymiş, bıyıklarına kozmetik sürmüştü. Ganya artık bu kadarına dayanamazdı. Son derece kuşkulu ve hastalık derecesinde onurlu, gururlu bir adam olan Ganya, son iki ay içinde kendine bir yol seçip yükseklerde görünebilmek için çırpınıp durmuş ama bu işte acemi olduğunu bilerek başarısızlık korkusundan hiçbir zaman kurtulamamıştı. Bu durumdan duyduğu karamsarlık onu istediği gibi zalimce davranabildiği evinde tam bir küstah haline getirmişti. Ama onu şaşkınlıktan şaşkınlığa sürükleyerek acımasızca ezen Nastasya Filipovna'nın karşısında bu küstahlıktan iz kalmıyordu. Nastasya Filipovna'nın ona sabırsız dilenci diye ad taktığı da kulağına çalınmıştı. Bir yandan bunların acısını çıkarmak için yeminler eden Ganya, bazen bütün bu çelişkileri uzlaştırarak iyi sonuçlara varabileceği konusunda çocukça hayallere kapılırdı. Oysa şimdi, hem de tam böyle bir anda ailesi yüzünden, hem de kendi evinde böylesine alçaltıcı bir duruma katlanarak can evinden vuruluyordu. Bunun başına geleceğini biliyordu. Onuruna düşkün bir adam için korkunç bir azaptı bu. Ganya'nın aklından, bütün bunlara değer mi alacağım ödül, diye geçti. İki aydan beri ona karanlık düşler gördürüp dehşetten donduran, utançla yakan kuşku gerçekleşiyordu sonunda. Babasıyla Nastasya Filipovna karşı karşıya gelmişlerdi. Ganya bazen kendi kendisini yermek ve küçük düşürmek için generali evlenme töreni sırasında göz önüne getirirdi. Ama bu azap verici görüntüye hiçbir zaman sonuna kadar dayanamaz, çabucak hayalinden uzaklaşırdı.